Ayrım 38.
Fatma abla hastalığı süresince kocaman adamı çocuğu gibi soyup, su ılıtıp, onu belki 10 kere ova ova yıkayıp arıttı. Selim balıkçı iyileşip ayağa kalkınca dal gibi incelmiş, ayakta dururken yürürken sallanıyordu. Bir iki ay insan içine çıkmadı. Yaptırdığı köşküne de bir kere olsun dönüp bakmadı. Köşkü, köşkün bahçesini mahalleli koruyordu. Köşkün bahçesine belediye parklar bahçıvanı Sülü Yürek bakıyordu. Parklarda ne kadar değerli çiçek varsa bahçeye taşımıştı. Bakımlı bahçe çiçekten dolup taşmıştı. Belki de İstanbul'un en güzel bahçesi olmuştu. Bu köşk artık Selim Balıkçı'nın olmaktan çıkmıştı. Köşk ve bahçe artık mahallelinindi. Menekşeliler köşkleriyle övünüyorlar, ona gözleri gibi bakıyorlardı. Bir de Selim Balıkçı şu inadını bir kırsa da, varsa köşküne bir otursaydı, Menekşelilerin mutluluğuna sınır olmayacaktı. Sessiz Selim Balıkçı, dalgın, kimseye bir tek söz etmeden, gülümsemeden kahveye gidiyor, kahveden kumluğa yürüyor, Florya plajlarının içini dolaşıyor, Yeşilköy'e varıyor, Çekmece'ye uğruyor arada bir, sonra gidiyor gece kondusuna kapanıyor, ortalıkta birkaç gün gözükmüyor, sonra gene bir gün dalgın, başı önünde, yüzü solgun, gözlerinin feri kaçmış, bitkin, kahvede boy gösteriyordu. Selim Balıkçı en çok yağmurlu günleri seviyordu. Yağmurlu havalarda durmadan başını kuşlar gibi göğe dikerek, kıyıda sabahlardan akşamlara kadar su içine batıp çıkarak dolaşıyordu. Yağışlı günler Selim Balıkçı'nın bayramıydı. Böylesi günlerde sıra sıklam kahveye geldiğinde, yüzünde incecikten bir gülümsemenin dolaştığı, insanların yüzlerine göz ucuyla da olsa baktığı seziliyordu. Selim Balıkçı'nın kendisine gelmesi, bir sabah varıp teknesinin içine oturup ağlarını onarmaya başlamasıyla başladı. Onun hastalığı süresince balıkçılar teknesine de ağlarına da gözleri gibi bakmışlardı. Hele Japon teknenin yanından hiç ayrılmamış, tekneyi tepeden tırnağa eski rengine yeniden boyamış, güneşten bozarmış tahtaları cilalamış, motoru temizlemiş, yağlamıştı. Selim Balıkçı gün uzakta, batıda denizin üstüne inerken motorunu çalıştırdı, 1,5 mil kadar içeriye sürdü, geriye döndü, karaya çıktığında yüzü gülüyordu. Bundan sonra da Selim Balıkçı'da inanılmaz bir değişme oldu. Önüne gelen herkesle konuşuyor, her eve girip çıkıyor, herkesin derdini soruyor, hastayla, sayrıyla uğraşıyor, parası olmayana para veriyor, başka bir derdi olanın derdine yetişiyor, sabahlardan akşamlara kadar "O ev senin, bu insan benim." Menekşe'de dört dönüyordu. Kendini unutmuş, Menekşe'ye kendini kapıp koy vermiş, burasıyla bütünleşmişti. O eski adam anılarında bile kalmamış, utangaç, çekingen, bencil yüreğinin bir karanlık köşesinde, belki de bir daha hiç ortaya çıkmamasıya gidip gitmişti. Sonsuz, sınır tanımaz bir cömertlikle de parasını savuruyordu. Menekşe'nin balıkçı, fabrika işçisi, çımacı, serseri, tayfa, ırgat, bütün gençlerini her akşam başına topluyor, otomobillere doluşuyorlar, Beyoğlu'na çıkıyorlar. Beyoğlu'nda çiçek pazarında sabahlara kadar vur patlasın, çal oynasın. Sabaha karşı Beyoğlu'ndan dönüp denizin kıyısında ateş yakıyor, sabaha kadar türkü söyleyip saz çalarak oynuyor, nara atıyorlardı. Deniz sefaları da yapıyorlardı. Menekşe'nin o ilk kurulduğu cömert, bolluklu yıllarını yaşıyorlardı. Gene kıyıda tepeleme, harmanlama ateşler yanıyor, gene ateşlere balıklar atılıyor, gene çocuklar bir kocaman ekmeğin içine balıklar koyup ağızlarının kıyısından yağlar sıza sıza balık ekmek yiyorlardı. Selim'le birlikte Tekmil Menekşe'nin de yüzü gülüyordu. Menekşe her gün her gece bir bayram, bir sevinç, bir mutluluk yaşıyordu. Kıyılar kızarmış, insanı hep acıktıran balıkla, balık yağlarıyla, bir hoş deniz kokusuyla kokuyordu. Menekşe'deki bu mutluluk rüzgarı kesilmeden esiyordu. Selim Balıkçı'nın dudaklarındaki gülümseme bir an olsun eksilmiyordu. Onunla birlikte Menekşeli de 7'den 70'e gülüyor, onunla birlikte hep birden ona uyarak, kumsalda denizin kokusuna bürünerek, kuş gibi yeğini lezginka oynuyorlardı. Selim Balıkçı aşağı yukarı 2 güne 1 çiçek pazarının akordeoncularını Menekşe'ye getiriyordu. Selim Balıkçı'nın işleri bunlarla da bitmiyordu. Balıkçı bir gün 11 çocuklu, bir türlü iki yakası bir araya gelmeyen Laz Mustafa'ya televizyon onarıcısı Sabih Turna'nın 7,5 metrelik yepyeni teknesini içindeki motoruyla birlikte satın alıverdi. Hem de 300 kulaçlık bir tekir ağıyla. Laz Mustafa bunu öğrenir öğrenmez koşarak denizin kıyısına gitti. Orada denizin kıyısında ne yapacağını bilemez uğunarak bir oraya bir buraya koştu durdu. Sonra da yere diz çöküp suyu öpmeye başladı. Bir denizi bir toprağı öpüyordu. Sonra Selim Balıkçı gelinlik kızlara çeyizlik, delikanlılara düğünlük verdi. Fatma ablaya bir trikotaj makinesi aldı. Hasan'ın da gecekondusunu onarttı. Müslüm Ağa'nın teknesini boyatıp içine de yepyeni bir yatak attı. Çünkü Müslüm Ağa 40 yıldır teknenin içinde yatardı. Evi barkı, varı yoğu teknesiydi. Kim ne isterse Selim Balıkçı yerine getiriyordu. Menekşe böylesine bir bolluğu şimdiye kadar görmemişti. Önüne gelen çocuğu kız erkek donatıyordu. Menekşe, menekşe oldu olalı. Böyle bir sıcaklığı, insanca kaynaşmayı da bilmemişti. Böyle bir sevgiyi menekşeliler analarından, babalarından, kardeşlerinden, sevgililerinden görmemişlerdi. Selim Balıkçı bir sevgi kaynağı kesilmiş, menekşenin üstüne gürül gürül akıyordu. Bu ne kadar çok para. Bitip tükenmiyor, yıllar yılı yemedi içmedi biriktirdi. Şu denizin bütün balığını yakaladı sattı. Sattı da biriktirdi, şimdi de dağıtıyor, güzel güzel de dağıtıyor. Evine bakmadı bile, hastaneden döndü döneli. Başını çevirip de bu evi ben yaptırdım demedi bile. Selim Balıkçı evine küsmüş, köşküne küsmüş. O ölmüş, deniz kızı balık olmuş, yedi denizlere kaçmış. Yedi denizler ötesinden gelince sarı saçlı deniz kızı, Selim Balıkçı da, Selim Balıkçı bir gece denizden alacakmış sarı saçlı deniz kızını. Sarı saçları gün ışığı gibi şırlamış, getirecekmiş onu eve. Çiçekler arasından geçirip köşkün altın anahtarını eline verecekmiş. Aç kapıyı deniz kızı. Aç kapıyı deniz kızı. Deniz kızı, aç kapıyı diyecekmiş. Deniz kızı da başını alıp gidince yedi denizler arkasına. Bu işin aslını Emin Efendi biliyor ya, ağzını açıp da kimseye bir şey söylemiyor, sır küpü. Niçin kaçtı hastaneden? Niye ıslandı yağmurda, kan içinde? Niye girdi denize? Kim için? Niye deli oldu? Denizde onu kim vurdu? Deniz kızı niye onu bıraktı da gitti? Deniz kızı nereye gitti? Niye ağladı hastalığında sabahlara kadar? Kimi sayıkladı? O, o değildi. O değildi. Bir ay, iki ay, sabahlara kadar sayıkladığı hep bu sözler değil miydi? O, o değildi dediği kimdi? Kimdi o? O kimdi? Birini bekledi Selim Balıkçı. 40 yıl birisini bekledi. Her şeyi onun için yaptı. Gelmedi. 40 yıl her gün gözleyi gözleyi gözleri dört oldu da o gelmedi. O gelmeyince de. Bir gün, belki 6 ay, belki 1 yıl sonra Selim Balıkçı fırtınası ansızın durdu. Ne geceleri deniz kıyısında ateşler, ne cümbüşler, ne menekşedeki her günkü düğün bayram havası, ne oyunlar, şölenler, içkiler, bağırmalar, çağırmalar, ne sevinçler, çınlayan gülüşler, sanki bu menekşeden hiçbir zaman hiçbir Selim Balıkçı geçmemişti. Ortalık öyle bomboş, hüzünlü, kimsiz, kimsesiz kalıvermişti. Güz yaprakları sarı, denizin kıyısındaki tozlu asfaltın üstünde uçuşuyorlardı. Asfalttan toza çamura bulanmış, boyaları çatlayıp dökülmüş, pası ortaya çıkmış, Nuh-u Nebi'den kalma, günde ancak birkaç otomobil geçiyordu. Kamyonlar, gezginci satıcılar, her köşe başını tutmuş manavlar, karpuz kavun sergencileri, üst üste otomobillerle karman çorman olmuş, plajlara, asfalt yola serilmiş, denizi doldurmuş insanlar, ortadan silinmiş, yok olmuş, gitmiş gitmişlerdi Selim Balıkçı ile birlikte. Selim Balıkçı gidince tüm menekşe insanı, balığı, kayığı, plajları ile bir boşluğa düşmüştü. Kimse de Selim Balıkçı'nın adını anmıyordu. Bu adama ne oldu? Bu adam nereye gitti? Kimsecikler de Fatma abla bile sormuyordu. Sanki burada, menekşede Selim Balıkçı adında birisi hiç yaşamamış, daha düne kadar şu denizin kıyısında, şu suyun, şu kumların, şu çakıl taşlarının, yosunların dili olsa da söyleseler, yeri göğü birbirine katıp tekmil menekşe çekmece cennet mahallesi delikanlılarıyla rezginka oynamamış, kafayı çekmemiş, nara atmamış. Sanki tekneler dolusu balık getirip şu kıyıdaki harman harman közlerin üstüne sermemiş. 7'den 70'e bu kıyıların tekmil insanına görkemli şölenler vermemişti. Balıkçının evinin kapısının açıldığını da bundan sonra kimse görmemişti. Kimsecikler de bir kere olsun onun evine başını çevirip bakmamıştı ya. Bahçıvan Sülü Yürek gene eskisi gibi Selim Balıkçı'nın köşküne, köşkün bahçesine gözü gibi bakıyordu. Bütün menekşeyle birlikte köşkün her çiçeğinin üstüne titriyordu. Bahçe gittikçe güzelleşiyor, görkemleşiyor, katmer çiçekler, güller çoğalıyor, yılın her gününde bir başka renk, bir başka kokuyla açıyorlardı. Sülü yürek kendini öylesine köşkün bahçesine vermişti ki asıl işini unutmuştu. Bu sebepten de işinden, üstelik de emekliliğinden oldu. Ne olursa olsun Sülü yürek kıvançlı, mutluydu. İşinden olması onu o kadar koymadı. İşte işi vardı ya, hem de ne güzel işi. İstanbul'un bütün bahçıvanları, bahçeleri, parkları bu bahçe için çalışıyordu. Sülü yürek bir bahçede, bir parkta bir gün yeni bir çiçek görmeye görsün, ertesi gün o çiçek Selim Balıkçı'nın bahçesinde bütün görkemiyle açıyordu. Ve menekşeliler bahçe duvarının önüne sıralanıp hayranlıkla her akşam her sabah bu büyülü tansığı seyrediyorlardı. Bu bahçe şu İstanbul kurulduğundan bu yana vardı ve menekşelilere bir mutluluk kaynağı olaraktan verilmişti. Bu güzelim köşk de öyle. Selim Balıkçı mı? Belki de bir zamanlar öyle bir adam, sarı saçlı deniz kızının sevdalısı, delimsek birisi, buraya şu menekşeye uğramış, geçip gitmiş, imi timi bellisiz olmuştu. Belki de öyle bir adam hiç uğramamıştı menekşeye. Aylar sonra Selim Balıkçı gene öyle sallanarak, uzamış azıcık da süzülmüş bir yüzle, çemrek kollarının sarı, yarısı ağarmış, kıvırcık kılları yıldırdayarak menekşeye girdi. Kahveye geldi, bir an ikircikten sonra altına bir sandalye çekip oturdu. Ardından da bir çay söyledi. Hiçbir şey olmamış, Selim Balıkçı hiçbir yere gitmemiş, az önce bu sabah çıktığı denizden dönmüş gibiydi. Oradakiler bundan dolayı İbo Efendi'nin bastonunu 3 kere yere vurduktan sonra utangaç, yere bakıp gülümseyerek "Hoş geldin Selim Balıkçı" demesine şaşıp kaldılar. Selim Balıkçı'nın artık dünyadan tüm eline eteğini çekmiş bir hali vardı. Dalgın, düşünceli, kendi kendine tek başına dolaşıyor, kıyıda kumların üstünde, elleri yanlarına sarkmış, uzamış, başı önünde bir gidip bir geliyor, burnunun ucunu görmüyordu. Bazı da denizin içine kendini kapıp koyveriyor, soğuk su dizlerine çıktıktan sonradır ki ancak kendisine gelip aynı ağırlıkla hiçbir şey olmamış gibi kıyıya, kumlara dönüyordu. Denizin kıyısında, Florya düzlüğünde, kurumuş ulu kabağın yörelerinde durmadan dolaşması birkaç gün sürdü. Köşküne, deredeki teknesine bu süre içinde bir kere olsun şöyle bir dönüp de bakamadı. Sonra gecekondusuna girdi, kendini yüzü koyun yatağına attı, kıpırtısız orada öyle kala kaldı. Dalgadan dalgaya düşüyor, uyuşmuş bedeni canını yitirmiş, en küçük bir kıpırtıdan bile habersiz, yarı düşte yarı uykuda, kendini unutmuş, bir boşluğun içine düşmüş, dönüyordu. Denizin çok derinlerine gün vurdu. Bakır rengine boğuldu ortalık. Balıklar, pavuryalar, istakozlar son bakıra kesti. Mavi su bakırdan dalgalandı. Pembe mor güneş, denizle göğün birleştiği yerde gerilmiş, öyle durdu kaldı. Pembe mor bulutlar denizi de morlayarak oradan oraya akıyorlardı. Suyun dibi sırmalandı. Bakır ipiltisi Marmara'nın tek mil dibini aldı. Bakır ipiltilerinin üstüne tez tekerlek pembe mor bir güneş oturdu. Güneş denizin dibine kadar inmiş, göğün yarısını kaplamıştı. Altın mermiler gibi uçaklar aktı güneşin ortasından pembe mor, ışılayarak, balkılayarak, dönerek, dönüp uğunarak. Uçaklar bir denize bakıra, bir güneşe, bir bulutlara daldılar çıktılar. Üniversitenin önü kan gölüydü. Uçaklar girdiler çıktılar kan gölüne. Büyük bir gürültüyle bir bomba düştü kalabalığın ortasına. Bir yalım fışkırdı söndü. Kalabalık birden açılır gibi oldu. Sonra da hemen bir anda baş başa kapkara yumuldu. Bir toz duman, bağırtılar, çığırtılar, arkasından kurşun sesleri. Kan içinde insanlar, yatmış polisler uyandılar hastane arabaları, kan gölü, insanlar battılar çıktılar kan gölüne. Uçaklar girdiler çıktılar kan gölüne çelik morluğunda. Pembe mor güneş, çelik ışınları yayarak kana vurdu. Kanın içinde ardı ardına bombalar düştü. Genç bir kızın gözü akmıştı, kendi yöresinde dönüyordu durmadan. 7 ölü, çok yaralı, 7 ölü. Çok çok yaralı. Ankara'da bir bebeği kurşunladılar anasının kucağında. Kadın kucağında kanayan bebesi kan içinde kalarak apartmanların arasından bağırarak koşuyordu. Kızılay alanına geldi, insanlar binbir ayaktı. Kadın bağırıyor, koşuyor, kendi yöresinde dönüyordu. Sonra nedense kucağındaki bebesini kaldırımın üstüne koydu, yöresinde dönerek ağıt söylemeye başladı. Selim balıkçının bedeni arada sırada azıcık kıpırdıyor, cana geliyordu. O da hemen kalkıyor, dışarıya çıkıyor. Bir uyur gezer yalnızlığında arabaların arasından çekmeceye kadar gidiyor. Ezilmediğine şaşarak bir lokantaya giriyor. Yemek yediğinin farkına varmadan karnını doyuruyor. Florya düzlüğüne ayakları onu alıp götürüyor. Yukarıdan uzak denizi seyreliyordu. Marmara'nın büyüklüğünü ömründe ilk olaraktan görerek. Ağaçlara, kuşlara, insanlara bakıyordu. Onları şimdiye kadar hiç görmemiş gibi. Bitkisel bir yaşamdaydı. Dünyada her bir şeyle ilişkisini kesmiş, koklamayı, duymayı, acımayı, sevmeyi, her şeyi unutmuş gitmişti. Boşluktan da beter bir boşluğun içine düşmüştü. Dünya ıssızlıkta, yalnızlıkta çın çın ötüyordu. Bir tek şaşma düşüncesi bağlıyordu onu dünyaya, olan bitene. Şu kuşların 10.000 yıllık yığınak yerlerine, şu sarı dikenlerin üstlerine, kurumuş ulu kavağın gövdelerinin içi boşalmış çitlenbik ağaçlarının yörelerine, çimento yığınları apartmanlar, evler döşeniyordu. Ya bu güz, o küçücük binlerce, on binlerce kuş buraya gelince ne olacaktı, nereye konacaklardı? En çok da buna şaşıyordu. Gözleri büyümüş göğe, ağaçlara, işçilerin karıncalar gibi çalıştıkları yarım yapılara, denize, gökten gelip geçen uçaklara, insanlara, gazetelere, okuduğunu hiç anlamadığını sanarak, şaşkınlıktan şaşkınlığa düşerek bakıyor, sonra da uyuşmuş, uyur gezer, gün ışığının farkında olmadan, ayakları ayaklarına dolanarak gece kondusuna giriyor, yatağına yüzü koyun kapanıyor, uykuyla uyanıklık arası gündüzden geceye kayarak, karadan denizin dibine, denizin dibinden kuşların arasına gidip gelerek bir kara basanda çırpınıyor, boşluğa sarılmış kayıyordu. Bir mitralyözle, Murat marka bir otomobilden üstüne otomatik tüfeklerle ağızlarından yalımlar fışkırtarak ateş ediyorlardı. Ayaklarının dibine insanlar kan içinde bağırarak düşüyorlar. Sonra da bir kan gölünün içinde kanları köpürterek gidip gidiyorlardı. Bir delikanlı geliyor pörtlemiş gözleriyle, titreyerek mengene parmaklarıyla boğazına sarılıyor. O çırpınıyor, çırpınıyor, boğazını mengene parmaklardan kurtaramıyor, ter içinde kalıyor, can havliyle dışarıya fırlıyor, geceye, denize dalıyor, ıpıslak ter içinde bir elektrik lambasının yeşil ışığında büzülerek korkuya yumulmuş soluklanıyordu. Bütün şehir, insanlar, ağaçlar, sular, balıklar, herkes, otomobiller, minareler, kuşlar, gözleri ardına kadar açılmış korku içinde oradan oraya kaçışıyorlar, üst üste birbirlerini ezerek, sığınacak bir yer arayarak, Florya ile Menekşe arasındaki deniz kıyısında giden, kirli, ekşimiş karpuz kavun artıkları kokan, çürümüş deniz, çürümüş toprak, lağım, çürümüş gök kokan asfalta doluşuyorlar. Süleymaniye Camisi'nin içini, avlusunu üst üste soluk alamaz doldurmuşlar. Korkudan bir tek ürperti olarak üstlerine atılacak bombayı, yağacak yalım kusan kurşunları bekliyorlardı. Otobüsler geçiyordu tıklım tıklım. İçlerinde birbirlerine sokulmuş insanlar, gözleri delirmiş. Bir Murat marka otomobilden üstlerine kurşunlar yağıyordu. Kulakları sağır eden çığlıklar karışıyordu bomba, kurşun seslerine. Bütün şehir delirmiş, 7'den 70'e birbirlerini ezerek oradan oraya durmadan kaçışıyorlardı. Ve birden şehir bomboş kalıyordu. Ortalıkta bir tek insan, otomobil, otobüs, tren yok. Şehirde yalnız kediler, köpekler çöp tenekelerinde. Köpekler kuyruklarını sırtlarına kıvırmışlar, boş caddelerde sere serpe dolaşıyorlar. Kediler ürperip tüyleri diken diken kamburlarını çıkarmışlar, duvar üstlerinde damlarda bekleşiyorlardı. Denizler de bomboş kalmıştı. En küçük bir tekne, kayık, vapur ortalıkta dolaşmıyordu. Ne bir uçak geçiyordu gökten, ne de bir kuş uçuyordu şehrin üstünden. Birden elleri otomatik tüfekli adamlar çıkıyorlardı ortaya. Kapkara giyitliydiler. Yüzleri gerilmişti, elleri kan içindeydi. Köpek dişleri uzun, apak hırlıyorlardı. Gözleri üç köşeydi. Eli tüfekli adamların arkasından başka kara giyitli adamlar çıktılar ortaya. Omuzlarında ağızlarına kadar dolu çuvallar vardı. Çuvalları Eminönü alanına döktüler. Bir tepe gibi yeni caminin önüne kitapları yığdılar. Teneke teneke benzin taşıdılar, bir benzin seline boğdular ortalığı, ateşlediler. Yalımlar caminin minarelerine kadar yükseldi. Otomatik tüfekli adamlar, ötekiler, daha bir sürü kara giyitli adamlar yalımlara karışarak yabanıl çığlıklar attılar. Döndüler yalımların yöresinde, yanmış kağıtlar savruldular göklere. Denize, boş, yalnız duvarlara, göğe yapıştılar. Yanmış kağıtlar bomboş şehri kapkara eğreydiler. Köpek sürüleri şehrin caddelerini doldurmuşlar, hırlaşıyorlardı. Binlerce kedi kamburlarını çıkarmışlar, tüyleri diken diken köpeklerin üstlerine atılmaya, gözlerini çıkarmaya hazır bekliyorlardı. Süreyi unutmuşlar, donmuşlar, kalmışlar gibi. Kara giyitliler kamyonlarla, mitralyözlerle, kitaplarla gene geldiler. Arka arkaya kızgın köpürmüş geliyorlar, kitapları yığıp ateşe veriyorlar, kedileri köpekleri kurşunluyorlardı. Bir anda yangın yerine dönmüş şehrin caddeleri kedi köpek ölüleriyle doldu. Kedi köpek kanlarına yarı yanmış kağıtlar düştü savrularak. Kara giyitli adamlar çektiler gittiler. Mor güneş gün batıya, denizin üstüne çekilmiş, bütün denizi kaplamış, gerilmiş kalmıştı. Güneş gittikçe maviliyor, içine binlerce çelik ışıltısında mermiler gibi uçarak düşüyordu, arkalarında mor pembe bulutlar bırakarak. Binlerce olta indi denizin dibine, ortalığı milyonlarca ipiltiye boğarak. Mor güneş denizin dibine oturmuş öyle duruyordu. Denizin dibi bakır rengiydi. Bakırın üstünde milyonlarca olta, ucunda öyle durmuş kalmış güneş, ışığı bakıra, oltalara vurmuş. Balıklar kaynaşıyordu oltaların yöresinde, binlercesi takılıyor, binlercesi kaçışıyorlardı. Kaçanlar yukarıdan inen binlerce oltaya gene takılıyorlardı. Selim balıkçı denizin dibinde ter içindeydi. Başını kaldırınca Halim Bey Veziroğlu'yla göz göze geliyordu. Boyuna gökten ışıklar saçarak, gözleri kör edercesine balkıyarak oltalar iniyordu denizin dibine. Binlerce, milyonlarca balık çırpınıyordu oltaların ucunda. Kanlı yunuslar, kara giyitliler durmadan kurşun yağdırıyorlardı yunusların üstüne. Balıkların tepelerinde kapkara delikler açıyorlar. Kara deliklerden denizin içine oluk oluk kanlar fışkırıyordu. Yüzlerce, binlerce musluktan. Yunusların kimisi kurşunu yiyince bir iki metre göğe fırlıyor, boğazlanan bebeler gibi çığırarak denizin dibine düşüyorlardı. Kimisi de suyun dibinde değirmen taşları gibi suları, kanlı köpükleri fışkırtarak dönüyorlardı var hızlarıyla, yay gibi olarak bir halkaya dönüşerek. Eli mitralyözlü, kara giyitliler durmadan ateş ediyorlardı yunuslara, şehrin caddelerindeki akıp giden içi tıklım tıklım dolu otobüslere. Oltalar, balıklar, tıklım tıklım dolu otobüsler, bütün şehri ağzına kadar doldurmuş, tıkanmış otomobiller, üst üste insanlar, minareler, fabrika bacaları, kan akan deniz, mor güneş, bakıra dönüşmüş deniz dibi, birbirlerine girmişler, karman çorman olmuşlardı. Uğultular, çığlıklar geliyordu şehirden. Boğazlanan çocukların sesleri doldurmuştu denizin dibini. Suyun yüzü, karpuz kabukları, kedi köpek insan balık otomobil yarı yanmış kitap ölüleriyle kaplanmıştı. Vapurlar işleyemiyordu, yaramıyordu çürümüşlüğü. Selim balıkçı kaçıyordu, soluk soluğaydı, hırlıyordu, boğuluyordu. Arkasından gelen adamın güçlü eli onu yakaladı, durdurdu. Dur Selim, Selim balıkçı dur, kaçma. Sen kimsin diye bağırdı Selim balıkçı. Orada suyun dibinde göğe gerilmiş mor güneş öyle duruyordu. Üstündeki ipiltili milyonlarca oltasıyla. Oltalar balık bekliyorlardı. Balıklarsa denizin kuytusunu doldurmuşlar, üst üste dağlar gibi yığılmışlar, korkudan gözleri pörtlemiş mor oltalara bakıyorlardı. Milyonlarca çelik morunda gözleri kör edercesine parlayan mor oltalara. Dur Selim, seni günlerdir, aylardır Halim Bey Veziroğlu arıyor, yana yana. Sen çok gerekmişsin ona. Beni de istiyor. Daha çok balıkçı, eski usta balıkçı istiyor. Boğaz'dan, Menekşe'den, Bandırma'dan, Karadeniz'den. Dur Selim balıkçı, dur, delirme. Eski balıkçılık öldü. Sana arsanı da verecek. Sana çok şey verecek. Bana dedi ki, Selim balıkçıyı bana bulun. Bu işin hakkından gelse Selim balıkçı gelir. İş var Halim Bey Veziroğlu'nda. Avrupa'dan adamlar, balıkçı reisleri gelmişler ona. Halim Bey Veziroğlu Selim balıkçı diyor da başka bir şey demiyor, seni istiyor. Dur Selim balıkçı dur. Sen kimsin? Dur Selim balıkçı dur. Beni tanımadın mı? Dur. Sen kimsin? Dur Selim balıkçı dur. Ben Mahmud'um. Dur. Denizin altı bakır kızıltısında dönüyor, balıklar oltalar çelik ışıltısında, yakalanmış balıklar denizin dibine bir ağı yeşili çöküyor. Dur Selim balıkçı dur.